Ayrım 10. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 109. 3. kısım. Hitler ya da değerlerin tersine dönmesi. Kaybedilen büyük savaştan sonra Rach ve Ren milliyetçi subaylarının toplandığı Münih'in bira evlerinde ve derneklerinde solgun ve zayıf yüzlü, pek iri, pek mavi, pek soğuk gözleri olan, istemediği halde terhis edilmiş bir onbaşı hayli coşup taşıyordu. Kara bir perçem alnını kaplıyor, çok kısa kesilmiş bir bıyık dudağını süslüyordu. Başlıca yeteneği söze dayanıyordu. Manyetize ediyordu, dinleyicilerini büyülüyordu. Bir fanatikti, hatip doğmuş biriydi. Silah bırakışmasını imzalayarak sonra Kaiser'in Hollanda'ya kaçışının arkasından Kasım 1918'de Weimar Cumhuriyeti'ni kurarak Yahudiler, Katolikler ve Marksistlerce kemirilmiş politika heveslisi ayak takımının ulusu ve şanlı orduyu sırtından bir hançerle yıkmış olduğunu tekrarlamakla ciğerlerini yoran o çatışmadan yakasını kurtarmışlardan biriydi. Kaosun içinden kavga özlemi çeken ve pancermanist, mistik ve entrikacı, terhis edilmiş ve kaçakçı, hepsi öfkeli, yolunu şaşırmış, vurup kırıcı ve öç isteyen kafadar toplulukları ve çeteler her yerde ortaya çıkıveriyorlardı. Bozgundan sarsılmışlardı, kızıllar avı öfkelerini yatıştırmalarını sağlayacaktı. Çünkü yine her yerde askerler ayaklanmışlardı, her yerde Sovyetler kurulmuştu. Sosyalist akımı savaşın içinde kabarmıştı, işçiler baş kaldırmışlardı. Bolşeviklerin yakın örneği Almanya'ya da bulaşacak mıydı? Halk iktidarı almak üzere miydi? Zenginler titriyorlardı. Uygun zamanda bilekli bir İçişleri Bakanı, bir sosyal demokrat, Noske yani Bluthund, kanlı köpek ortaya çıkmıştı. Onun kutsamasıyla kalabalığın yeni biten çarpışmaların dumanı ile hala burun deliklerini seyiren işsiz subayların üzerine ateş etmeyi tümüyle reddeden ordu, bu anti-Alman tortuyu süpürmek için hür müfrezeler içinde gönüllüler toplanmıştı. Onların çabalarıyla Aralık 1918'de Berlin'de Spartakist İhtilalci Hareket ezilmişti. Sonra onun şefleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürülmüşlerdi. Şubat'ta Halle'de, Mart'ta Berlin'de yeniden aynı şey. Arkasından bu Magdeburg'da, Brunswick'te, özellikle Münih'te, burada Sovyetler Cumhuriyeti'nin üyelerine karşı kanlı misillemeler yapılmıştı. Bu karışıklıklarda bıyıklı onbaşı bir ara mimarlık öğrenimine girişmeyi düşünmüş olan Viyanalı eski yarı serseri, ateşli yurtsever dinleyicileri önünde onların bulanık bir halde içlerinde taşıdıkları açıklamayı bir bir belirtmeyi biliyordu. Almanya'ya karşı Yahudilerin, farmasonların, burjuvaların, cumhuriyetçilerin ve bolşeviklerin karma karışık halde iplerini çektikleri çok geniş bir komploydu bu. İyi Alman kanının onu bozup solduran bu kirlerin altında tir tir titremekten başka bir şey yapamadığını soluk soluğa anlatıyordu. Zehiri yok etmek gerekiyordu. Büyük atalara layık saf ve sert bir düzen kurulmalıydı. O sırada hür müfrezeler müttefiklerin suç ortaklığıyla doğu sınırlarını tehdit eden bolşeviklerle dövüşmeye gönderilmişlerdi. Noske sosyal hain böylece bu karıştırıcı ordudan kendi hesabına kurtulduğuna inanıyordu. Oysa Kızıl Ordu geri püskürtünce karışıklık bu sınırlar üzerinde patlak verdi. Baltıklılara karışan Alman gönüllüleri dünkü arkadaşları Letonlar ve Estonlar üzerine saldırdılar. Müttefikler dudak büktüler. Noske toprak vaat etmiş olduğu ve çok yorgun ve küskün halde geri dönen derme çatma askerlere başvurmak zorunda kaldı. Reichswehr'in asker sayısını 100.000 olarak sınırlayan Versay Anlaşması'nın imzalanması onlara yeni bir ihanet gibi göründü. Silahlarını teslim etmiş gibi yaparak hepsini saklamışlardı. Mart 1920'de Erhard Tugay'ı Doğu Prusya valisi ve sağcı kapın darbesini desteklemek için gelip Berlin'i işgal etti. Girişim pek erken yapılmıştı. Genel grev ilan edildi. Parlamentonun sağı bile surat astı. Özellikle resmi ordu onu izlemedi. Bundan dolayı bu bırakılmayı üçüncü bir ihanet olarak duyan yenik askerler için fazladan bir acılık nedeni doğdu. Kuvvet darbesi başarısızlığa uğrayınca hür müfrezeler hükümet tarafından dağıtıldı. İki yana çekilebilen durum, çünkü yetkililer ek birlikler meydana getirmek için onlardan yararlanmak istiyorlarsa, başka bir yandan da her şeyi yapmaya hazır umutsuzlar, dayanıksız cumhuriyeti yıkma tehdidindeydiler. Bunun üzerine bakan en durgunları, yurttaşlık koruyucuları, teknik imdat birlikleri, halk koruyucuları halinde örgütleştirmeye girişti. Fakat müttefikler bunu fark ettiler. Kendi kendilerine terk edilmiş hınçlarını söyleyip duran öbürleri, Rosbach, Aulauk, Arnim, Aberland, Hür müfrezeleri, kendilerini karşılıklı esirgeme birlikleri, spor kulüpleri, gençlik dernekleri halinde kamufle ettiler. Silahlarını, tek hazinelerini saklı tutarak hırçınlaştılar, kavga ettiler, saçılıp dağıldılar. Kendilerini terörcülüğe, kinlere ve çarpışmalara verdiler. Hainler, ayrılmacılar, Yahudiler, casuslar onlar için bir tümdü. Yahudi milyarder ve Dışişleri Bakanı Walter Rothenau'nun 22 Haziran 1922'de yankılar yapan öldürülmesi başarılarını önceden görülmeyen bir fiyasko ile tamamladı. Dövüştükleri solun kuvvetleri, partiler ve sendikalar karışık olarak geçici bir şekilde onlara karşı seferber oldular. Münih'te bıyıklı onbaşı bu karman çorman gerillayı dikkatli bir gözle izliyordu ve onu kınıyordu. Duygusallıktan değil elbette, fakat kuvvetleri dağıttığından. Hem sonra onun yeteneği söyleme dayanıyordu, söz onu sarıyordu, bunu kullanmak gerekirdi. Önce birçok başkaları ile karışmış olan bu kargaşacı pek çabuk önem kazanmıştı. Daha 1919'da Baviera Savaş Bakanı onu güvenli adamlar gizli listesine geçirmişti. Sonra en vaat edici cumhuriyete karşıt, Yahudilere karşıt ocaklardan birine DAP, Deutsche Arbeiter Partie onunla ilgilenmeye göndermişti. Bu 60 bin militanı olan Alman İşçi Partisi'ydi. Orada yıldız oldu, propaganda delegesi yapıldı, böylece bir program düzenledi ve Temmuz 1921'de bundan çıkma yeni bir grubun, NSDAP, Nasyonal Sosyalist Parti'nin başkanlığını aldı. Üyeleri Kasım'da 2000'di. Askerler o sırada Münih'in krallarıydılar. Onlardan biri kırık burunlu, kafası kazınmış küçük yüzbaşı Röhm, hükümetçi partileri gözetlemekle, sonra her yerde paralel bir ordu kurmakla görevlendirilmişti. O bunu bir deha tarzında yerine getirecekti. Heinz Hölm, SS'in tarihinde müttefiklerin kuşkusuyla oynayarak Röhm durmadan silahlar ve cephaneler yığdı. Yalnız Münih şehrinde 169 hafif makineli, 11 ağır makineli tüfek, 760 salkım ateşi yapan tüfek, 21.351 tüfek, karabina, tabanca, 300.000 el bombası, 8 milyon mermi topladı. Daha 1935'te Wehrmacht'ın elindeki silahların üçte biri Röhm'ün gizli depolarından geliyordu diye yazıyor. NSDAP'de egemen olan diktatörü tanıyor, ona yüksek değer veriyor. Enflasyonla kanayan halkın aşağı sınıfını ateşlendirdiği propaganda turnesi sırasında ona düzen servisi sağlıyor. Güvenilir adamlar, Berlin'deki Kap darbesine katılmış olan o Erhard Tugay'ın eskileri bunlar. SA onlarla kuruldu. Onlardan bütün gizli birlikler karakterini kaldırmak ve bu konuda dolaşan efsaneyi kısa kesmek için onbaşının kahverengi gömlekler giydirdiği bir saldırı ordusudur bu. Bu desteklerden kuvvetlenerek 9 Kasım 1923'te Nazi onbaşı bir Münih caddesine bir makineli tüfek bataryası yerleştiriyor, kalabalıktan kararmış Bürger Braukeller birahanesinin bir masası üzerine sıçrıyor, havaya tabancayla bir el ateş edip bağırıyor. Ulusal devrim başladı. Bu salon 600 silahlı adam tarafından işgal edilmiştir. Kimse dışarı çıkmasın. Baviera hükümeti ve Reich devrilmiştir. Yeni bir geçici hükümet kuracağız. Hemen belirtelim. 16 yıl sonra dünyayı titretecek olan aynı adamdır. Gerçekte soytarılık bir gündüz boyu sürdü. Röhm almış olduğu savaş bakanlığından beri gelişi güzel silah attırıyor, fakat polis ile hükümete bağlı kalmış birlikler Odeon alanı ayaklanıcılarına kurşun yağdırıyorlar. 16 ölü ve birçok yaralı. Bunlardan biri karnından yaralanan havacılık kahramanı ve çarpışmanın militanı Yiğit Yüzbaşı Hermann Göring'dir. Bu onun SA'nın şefi olmasını ve güçlü ağrı dindiriciler zevki almış bulunmasından morfinman olmasını sağlayacaktır. Amatör darbeciye gelince o 5 yıl hapse hüküm giymiştir. Pek konforlu bir şekilde yalnız 9 ay Landsberg şatosunda yatacaktır. Oradan Marksizme karşı Haçlı Seferi'nin yüce kılavuzu, halk hoşnutsuzluklarının sözcüsü, maskaraya çevrilmiş, aşağılanmış, öfkeli Büyük Almanya'nın insan şeklinde cisiplenmesi, yani Führer olarak çıkacaktır. Kilit altında garip bir kişilikle derin bir dostluk kurdu. Bu ırkçı Thule Derneği'nin üyesi Valhalla ve Tanrı Wotan temelli eski Germen efsanelerinin yeniden dirilticisi ve Gamalı denilen pençeli açın uğursuz ressamı, milliyetçi ve mistik Rudolf Hess idi. Bütün Baviera'da Alman İmparatorluğu'nun dünya üzerindeki zaferine inananlar şu müritler topluluğunun çevresinde dönüyorlar. Hans Dahan'ın Ulusal Liberal Partisi, Yolculuk Arkadaşları ya da Çekiç Birliği, esrarlı kurucusu olan Baron Sebottendorf'un Türkiye dervişleri arasında öğrendiği uygulamalar, bunda dinsel tören yerini tutuyorlardı. Pek somut bir gezegeni fethetme isteğinin hizmetine konmuş gerçek ya da alaylı taklit bilgi ya da aynı zamanda her ikisi. Hess hücre arkadaşını buna alıştırmışa benziyor. Hiç değilse onun etkisi altında olduğu bellidir. Bu adam büyük bir tasarı için kendini görevlendirilmiş hissediyor. Bundan böyle Alman halkının yazısını Adolf Hitler cisimlendirecektir. Tüm güçle Cermen kanının isteklerini özetleyecektir. Parmaklıkları arkasında ateşli bir şekilde kaleme almış olduğu kitap Mein Kampf, Kavgam, yandaşlarının kutsal kitabı yerini tutacaktır. Nazi Partisi'nin gelecek maliyecilerinin belki derin derin düşünmüş olabileceği bir kitap. Çünkü bütün güçler şimdi Hitler'in salıverilirse verilmez girdiği iktidar koşusunu kazanması için birleşmeye gidiyorlar. Yol alış 10 yıl sürecektir. Enflasyon Almanya'da 4 nala gitmektedir. 1929 borsa iflasından sonra işsizler, ekmeksiz, bazen barınaksız, ellerinde hiçbir değer taşımayan kuponlarla uzun kuyruklar halinde yığılıyorlar. Hükümetteki sosyalistler komünistlerden korkarak oylarını sağda paraya çeviriyorlar. Sendikalar güçlüdürler fakat karşıda altın vardır. Avrupa'nın zevklerinin vaat edici başkenti, ışıklardan pırıldayan Berlin'de, varlıklılar Fräulein'lerin ya da kadın kılığına girmiş erkeklerin kolunda, kaçak barlardan gizli kumar salonlarına ve nice içki alemlerine gidip gelirlerken, çılgınca sefahatler şehrinin üzerinde bir kükürt kokusu süzülürken, pek zengin baronlar bunların neye mal olacağını hesaplıyorlar. 3 ay yaşama olasılığı verilmeyen Lenin rejimi dayanıyor. Deniki'nin, Kolçak'ın, Wrangel'in, Beyaz Ordularının belleri kırılmıştır. Halk homurdanıyor. Spartakist'in bir aleve dönüş tehlikesi uzaklaşmamıştır. Kızıl zehirden yığınları korumak için Sovyetler Birliği güçlü devletlerle çevrilmelidir. Almanya için bir diktatör gereklidir. İşte tam o anda bu Hitler kendini öneriyor. Büyükler soruşturuyorlar, inceliyorlar. Ve sonunda onun üzerinde söze giriyorlar. Onlar için varlıklarını koruma kaygısıyla ne pahasına olursa olsun kuvvetli sert bir düzen kurmak söz konusudur. Bu böyledir yoksa kuşkusuz az ya da çok uzun vade ile komünizmin herhangi bir biçimi gelecektir. Korudukları kimsenin kurmak istediği iktidar modelini iyi düşündüler mi? Şu var ki o kendisi oyunundan hiçbir şeyi gizlememiştir. O zaman Röhm'ün ve Rosenberg'in sularında, partinin dış politikasında delege Dr. Bell adlı bir İskoç'un meydana çıktığını görmeye başlıyorlar. Bu adam İngiliz Hollanda Petrol Kumpanyası Shell'in patronu Sir Henry Detterding'in ajanıdır. Bakü'nün petrol kuyularında büyük payları olan bu sanayi kralı malını vatanına getirmek için her şeyi yapmaya hazırdır. 1925'te Intelligence Service'den Yüzbaşı Vivian Stenders'in Nazilerle pazarlık yaptığı görülüyor. O Beard Move makineli tüfek fabrikasının da resmi temsilcisidir ve fabrika silah satıcısı tüm güçlü Sir Basil Zaharov tarafından kontrol edilmektedir. Hitler ve Gizli Dernekler adlı şaşırtıcı kitabında bu konuda René Allo şunları yazıyor. 1932'de başka bir ajan Greenwald o sırada Danzig'de kurulmuş Nasyonel Sosyalist Genel Karargahına bağlı Hitler'den yana bir propaganda servisini yönetiyordu. Münih darbesinden sonra Adolf Hitler'in ilk büyük konuşmayı yaptığı kimse Intelligence Service'den Albay Atherston oldu. Rosenberg Londra'ya yaptığı bir yolculuk sırasında Randolph Churchill'in başkanlığı altında bir yemeğe çağrıldığında Metropolitan Vickers, Rothermeyer grubu Ukrayna'nın bağımsızlığı için birlik temsil edilmişlerdi. Orada şu eşsiz demeç dinlendi. Hitler dünyanın umudu olacaktır. Yalnız Almanya'nın yeniden silahlanması reddedilmemiş olmayacak fakat şanlı yazgısının gereğini yapabilmesi amacıyla Almanya'ya yardım etme çabasında bulunulacaktır. Bu dünyayı orak ve çekiçten kurtarmaktır. Hitler'in İsviçre'deki ajanı Dr. Gausser aracılığıyla elde edilen Fransız ve Amerikan maliyecilerinin cömertçe yardımları olmuştur. Bir Fransız subayının aracılığıyla Münih darbesi fesatçılarına aktarılan o çağın 600 bin frangı, Vatikan'ın kılık değiştirmemiş desteği, en sonunda Krupa Büyük Alman Sanayi Hanedanlarının para yardımlarını da hesaba katalım. Altınla vicdanlar satın alınabilir. Özellikle dev seçim kampanyaları sürdürülebilir. Çünkü darbesinin acıklı başarısızlığından beri Hitler'in izlemeye karar vermiş olduğu yasallık görünüşünü koruyan bu yoldur. Bu altın olmasaydı Führer'in şeytanca söylevleri ve Doktor Goebbels'in fantastik sahne düzenlemeleri, gamalı haçlar, Wagner ve geçit törenleri hiçbir şeye yaramamış olurlardı. Rakamlar apaçık belirtiyorlar. Naziler Reichstag'a 1928 başında 12 sandalye ile kök saldılar. 1932'de 107 ve Temmuz 1932'de 230 sandalyeye sahip oldular. Onların en güçlü parti yapan bu oluş, Göring'i meclisin başkanlığına götürüyor ve parlamento makinesinin bozulmasına olanak sağlıyor. 1925 ile 1932 arasında 30 seçim geçiyor. Fakat aşırı yollardan da yararlanılmıyor. 1930 seçimleri dolayısıyla Röne Alo şunları belirtiyor. Naziler 15 günde 34 bin seçim toplantısı yapabilecek durumdaydılar. Böylece Alman bucaklarının toplam sayısının 5'te 4'üne vardılar. Aynı yıl seçim kampanyası üzerine Friedrich Hurt'un bir konuşması yayınlandı. Bu bize öğretiyor ki öngörülen her toplantı için iki konuşmacı verilmiştir. Bu 68 bin kişi eder. Her biri 100 ile 200 mark arasında para almıştır. Toplam olarak girişilen masraflar 200 milyon düzeyinde olmuştur. Bu çok büyük ve o çağda daha önce görülmemiş bir tutardır. Bu ritimle ve durmadan söylenen Yahudi aleyhtarlığı, milliyetçilik ve çılgınca vaatlerin yığınlar üzerine vurması sayesinde virüs hızla içeri sızdı. Herkes ayartılmadı, bundan uzak kaldı. Fakat hiç değilse çoğu heyecanlandı. Almanya'nın iki savaş arasındaki tek sosyoekonomik sıkıntısı, Nazizmin karşı konulabilir yükselişini açıklamaya hiçbir şekilde yetmez. Militanlar yani SA'nın manevra kitlesi ölçüsüz bir şekilde irileşti. Hemen hemen Reichswehr'den daha kalabalık ve daha iyi donatılmış bir ordu haline dönüştü. 1933'te 4 milyon 500 bin kişi ki bunun 550 bini Salt Berlin'dedir. Elbette can sıkıcı Göring olayından beri Röhm'ün boyunduru altına girmişlerdir ve sinsice bir rekabet onbaşıya yüzbaşıya karşıt yapmaktadır. Elbette gürültücü ve disiplinsiz görülüyorlar. Fakat hangi parti başkanı demokratik bir rejim altında, Weimar Cumhuriyeti öyledir, şimdiye dek bu denli birliklere sahip olmakla övünebilmiştir? Caddelerde geçit yapıyorlar, caddeleri istila ediyorlar, caddeyi tutuyorlar. Kendilerinden zamk ve çakmak sopalarına ve revolverlerine böyle diyorlardı. İstendiği her yerde işe karışıyorlar. Kampanya yapıyorlar ve başkalarının yapmasına engel oluyorlar. Bazen yetkililerce el altından korunan, ne de olsa hoş görülen ve her türlü kontrolden kurtulan paralel bir polis oluşturuyorlar. Nazi partisi yarım aylıklı subayların, aylakların, işsiz kalmışların, her çeşit serüvencinin koruyucusu oldu. Kendisine böyle bir ışıldama veren para olmasaydı, Himmler adı taşıyan gayretli aptal, tarımcı ve piliç yetiştirici bir ocağın başında, kalan arılığı adına hayvan ırklarının karışmaları üzerine Mendel yasalarının insanlara uygulanmasını düşlemekle yetinmiş olacaktı. Geleceğin on binlerce azgın celladı Hitler'in çığırı içinde kendilerini birdenbire gözetlenenler değil, gözetleyenler aşamasına yükseltilmiş görmeyeceklerinden, düğün şölenlerinde her insan gibi yumuşakça paranoyak konuşmalar yapmış olacaktı. Çıvanın kararması cerahat özünü andıran göbeğinde ve gürültücü SA'nın arkasında o yıllar boyunca mikroplanmanın asıl çekirdeği gelişiyor. Başlangıçta Hitler'in basit seçme koruyucu takımı, fakat bu adamlar onu İslam ortaçağının haşhaşinleri kadar fanatikçe boyun eğiyorlar. Ayrıca 1929'dan beri Büyük Efendi tarafından yayınlanmış, ırkın ve kanın yasalarını korumakla görevli militan düzeninde örgütlenmişlerdir. Talim ettirilmişler, şartlandırılmışlar, yüce ve acayip idealin zafer kazanması için bütün duygusallık kokusunu yok etmeye alıştırılmışlardır. Bu yarı tanrılar yaratıcılarının zihninde damızlık ve üstün insan sayılmalıdırlar. 1929'da 300 kişidirler. 1933'te yalnız 30 bin ama korkunç seçme ordu ve gizli polis olarak yazgıları, onları bilimsel araştırma laboratuvarları, böyle denmeye izin verilirse, ile bedava köle işçiliğini sömüren pek geniş bir sanayi tröstü kurmaya götürecektir. Onların içinde bir haber alma servisi, kemancı, ellerine sahip sadık ve zeki Heydrich tarafından yönetilecektir. Kimse görmeksizin her şeyi kontrol eden polisin içinde bir gizli polis. En sonunda Göring vardır. Sivrilme merakından ve yağ bağlamaktan şişmiş, morfinomanlığı, ağlamaklı duygusallık taşmaları ve öldürücü öfke nöbetleriyle akıl hastalıklarına yatkınlığı artmış olan Göring. Soğukkanlı iken zekidir. Berlin resmi polisinin siyasi bölümünün şefi Rudolf Diels'in etkisi altında Reichstag'a girer girmez iyi örgütlenmiş bir polis aygıtına sahip olmanın verebildiği güçle büyülenmeye başlıyor. Dosyalar, fiş kutuları, imalini icat eden ve onlardan yararlanan da bu Göring'dir. Şeytanın cehennem operasına başlaması için her şey hazırdır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 120.